Ayrım 21, Göze Göz Dişe Diş Diyen Kız, David Lagercrantz, sayfa 244. Lisbeth Salander, kız kardeşi Camilla ile birlikte genetik ve çevre araştırmaları kayıt dairesinin listesinde yer aldıklarını biliyordu. Bu gizli bir kurumdu. Varlığından çok az kişi haberdardı. 1958 yılına kadar Devlet Irk Biyolojisi Enstitüsü diye bilinen Uppsala'da Tıbbi Genetik Enstitüsü'ne bağlıydı. Bu listede 16 kişi daha vardı. Çoğu Camilla'dan ve ondan büyüktü. MZA, DZA diye kodlanmışlardı. Lisbeth MZ'nin tek yumurta ikizleri monozigotik olduğunu anlamakta gecikmedi. DZ de çift yumurta ikizleriydi. A İngilizce apart'ı işaret ediyordu. Yani raised apart, ayrı büyüdüler. Çift yumurta ikizleri ile tek yumurta ikizlerinin özellikle de DZ failed A diye kodlananlardan farklı olarak Camilla ile kendisi gibi olanların belirli bir amaçla birbirlerinden ayrı ortamlarda yetiştirildiklerini anlamak Lisbeth için zor değildi. Bunun dışında dağıtım eşitti. 8 çift yumurta, 8 tek yumurta ikizi daha bebeklik çağlarında birbirlerinden ayrılmıştı. Bunlarla ilgili bir dizi zeka ve kişilik testi kaydı vardı. Leo Mannheimer ile Dan Brolin erken ayrılan ikizlerdendi. Bunlara ayna ikizleri deniliyordu. Fevkalade örneklerdi. Test sonuçları uyumlu, bazı açılardan eşsizdi. Gezgin halktan oldukları söyleniyordu. MS imzasının altında bir not vardı. Çok zekiler, müzik yetenekleri olağanüstü, bir bakıma dahiler. İnisiyatif yetenekleri eksik, kuşku ve depresyona eğimliler, muhtemelen psikoza da, ikisi de parakuziden muzdarip, işitsel halüsinasyondan. Yalnızlar, yalnızlıklarını iki zıt duyguyla bir arada yaşıyorlar. Bir yandan bu yalnızlığı arzuluyor, bir yanda da dayanılmaz bir özlem ve derin bir yalnızlık duygusuyla acı çekiyorlar. İkisinde de empati ve bastırılmış saldırganlık var. Yüksek seslerin kışkırttığı, tekil öfke nöbetleri bir tarafa konulursa örtük bir saldırganlık. Yaratıcılık testi sonuçları fevkalade, sözel yetenekleri yüksek, fakat özgüvenleri zayıf. L bu açıdan biraz daha iyi ama beklendiği kadar değil. Belki annesiyle sorunlu bir ilişki yaşamasıyla açıklanabilir bu durum. Aralarındaki bağ umduğumuz kadar güçlü olmadı. Umduğumuz kadar güçlü olmadı. Lisbeth'in bu ifadeden midesi bulandı. Diğer karakter tahlillerine de inanmıyordu. Özellikle kendisi ve Camilla hakkında yazılan pislikleri okuduktan sonra. Örneğin Camilla için çok güzel, biraz soğuk ve narsist deniliyordu. Biraz soğuk ve narsist, biraz. Ne palavra ama. Camilla'nın psikologlara bakarken ceylan gözlerine nasıl masum bir ifade yerleştirdiğini hatırlıyordu. Başlarını döndürdüğü kesindi. Ama yine de kenarda köşede işe yarar bir şeyler vardı, ipucu olacak bir şeyler. Bunlardan biri bir takım talihsiz olaylar neticesinde makamların sıkı gizlilik kurallarına uyarak Leo'nun anne babasını bilgilendirmek zorunda kalmasıydı. Ne tür bilgiler verildiği yazılmıyordu ama herhalde faaliyetleriyle ilgiliydi. İşte bu ilginç bir şey olabilirdi. Lisbeth ikizler hakkındaki bu belgeleri Uppsala Tıbbi Genetik Enstitüsü'nün bilgisayar ağını hackleyerek elde etmiş ve sunucu ağı ile genetik ve çevre araştırmalar kayıt dairesi dahili ağı arasında köprü kurmuştu. Saatlerce uğraşmayı gerektiren çetrefilli bir işti. Böylesi bir şeyi yapabilecek çok az sayıda insan vardı. Özellikle bu kadar kısa süreli bir hazırlıkla. Bu yüzden ödülünün büyük olmasını bekliyordu. Fakat bu işe bulaşanlar son derece dikkatli davranmışlardı. Araştırma sorumlularından hiçbirinin ismine ulaşamadı. HK ve MS kısaltmaları dışında hiçbir isme, boşuna çabalıyordu. En sonunda Daniel ve Leo'nun dosyalarından başka bir umut olmadığını anladı. Dosyalar tam değildi, çok eksik vardı. Başka bir şekilde arşivlendiği ortadaydı. Lisbeth artık elindekilerle yetinecekti. Leo'nun isminin yanına soru işareti konulup sonra beceriksizce silinmişti. Daniel Brolin başka bir ülkeye taşınmış, gitarist olmuştu. Boston Berklee College of Music'te bir yıl burslu okumuştu. Daha fazla bir bilgiye ulaşılamıyordu. Büyük ihtimal ismini değiştirmişti. Leo Stockholm Yüksek Ticaret Okulu'nda okumuştu. Daha sonraki dönemlere ait şöyle bir not vardı. Kendisiyle aynı tabakadan bir kadınla yaşadığı ayrılıktan dolayı derin bir öfke içinde. İlk defa şiddet hayalleri kuruyor. Tehlikeli. Yeni bir parakuzi krizi. Sonra yine MS imzalı kayıt dairesinin resmi olarak kapatıldığını bildiren bir duyuru vardı. Proje 9 sonlandırıldı. Mannheimer endişelendiriyor. Lisbeth bunun ne anlama geldiğini bilmiyordu. Kendisi hapishanede olduğundan Leo ile çevresini araştıramamış Mikael'den rica etmişti. Mikael son günlerde umutsuz vakaydı. Baba rolüne soyunmuş, Lisbeth için endişelenmeye başlamıştı. Lisbeth bazen Mikael'i susturmak için soyup yatağa atmak istiyordu. Ancak o iyi bir gazeteciydi, pes etmek nedir bilmiyordu. Ve bazen Lisbeth bunu gönülsüzce itiraf ediyordu. Kendisinin kaçırdığı şeyleri görüyordu. Bu nedenle kasıtlı olarak her şeyi anlatmamış, Mikael'in etki altında kalmadan daha iyi ve daha derin araştırma yapacağını düşünmüştü. Mikael'i çok yakında arayacaktı. Çok yakında her şey çözülecekti. Val Holman, Flötsbergen'de bir banka oturdu. Yanında cep telefonuna bağlı dizüstü bilgisayarı vardı. Güneş ışığında renk değiştiren gri yeşil apartmana baktı. Sıcak, boğucu bir hava vardı. Kıyafetleri bu havaya uygun değildi. Deri ceketle siyah kot pantolon giymişti. Val Holman'e getto gözüyle bakılıyordu. Geceleri arabalar ateşe verilirdi. Gençlik çeteleri dolaşıp insanları soyardı. Bir türlü yakalanamayan bir tecavüzcü vardı. Basında sık sık kimsenin polisle konuşmaya cesaret edemediği yazılırdı. Ama şimdi düşsel güzellikte bir yerde. Apartmanın önündeki çayırda başörtülü birkaç kadın oturmuş piknik yapıyordu. Birkaç çocuk top oynuyordu. Kapının solunda iki adam birbirlerine hortumla su fışkırtarak çocuklar gibi eğleniyordu. Lisbeth alnından akan bir ter damlasını sildi ve derin nöral ağda çalışmaya devam etti. Beklediği gibi zordu. Hornstuhl metrosunun bariyerlerini gören kameralardan gelen görüntüler çok kısa ve silikti. Dikkatini çeken adam perondan yukarı çıkan diğer yolcuların arasında kaynamıştı. Vücudunun önemli bir bölümü görülmüyordu. Yüzü hiç seçilmiyordu. Başı hep öne eğikti. Üstelik başında bere, gözünde güneş gözlüğü vardı. Lisbeth adamın omuzlarının arasındaki mesafeyi bile ölçemedi. Elindeki tek şey dağınık karakteristik parmak hareketleri ve sarsıntılı, desimetrik hareket eden sağ eldi. Lisbeth eldeki hareketin karakteristik olup olmadığından emin değildi. Belki sinirsel bir reaksiyondu. Normal hareket kalıbından bir sapma. Ama ağdaki düğüm noktalarını harekete geçiren spazmodik bir düzensizlik gördü. 40 dakika önce önünden koşarak geçen genç adamın kaydettiği el hareketleriyle karşılaştırdı. Hareket kalıpları arasında bir bağ vardı. Bu umut verici bir durumdu fakat yeterli değildi. Koşucuyu metrodaki adama en çok benzeyen durumda yakalamalıydı. Bu nedenle başını sık sık kaldırıp çayırlık alanın öte tarafına, oğlanın kaybolduğu asfalt yürüyüş yoluna baktı. Henüz gelen giden yoktu. Lisbeth fırsattan faydalanıp aldığı e-posta ve mesajları okudu. Mikael bir şey bulduğunu yazmıştı. Bir kez daha onu aramayı düşündü. Ama şimdi dikkatinin dağılmaması gerekiyordu. Sonuçları yıkıcı olabilirdi. Hazırlıklı olmalıydı. Ağdan ayrılmadan yürüyüş yolunu gözlemeye devam etti. 15 dakika sonra oğlan uzaktaki tepeden göründü. Uzundu, adımları muntazamdı. Profesyonel koşucuya benziyordu. Anoreksiya hastası kadar da zayıftı. Bu Lisbeth'i ilgilendirmiyordu. İlgilendiği tek şey genç adamın sağ koluydu. Yukarı doğru düzensiz sarsılmalar ve dağınık parmak hareketleri. Cep telefonuyla genç adamın videosunu çekti ve hemen sonuç aldı. Uyum azalmıştı. Belki genç adam yorulduğu için, belki de zaten en başından beri yeterli değildi. Belki fazlasıyla iddialı bir işe girişmişti Lisbeth ama akla uygundu. Jamal Chowdhury'nin ölümünden sonra perondan yukarı çıkan az sayıdaki kişiden biri olan adam kamera kayıtlarından teşhis edilememişti. Davranışlarıyla en çok şüphe çeken oydu. Lisbeth'in şimdi ileride gördüğü gençle çok açık benzerlikleri vardı. Lisbeth'in şüpheleri doğruysa Faria'nın sorguda niçin sustuğu anlaşılırdı. Lisbeth'in daha fazla video görüntüsüne ihtiyacı vardı. Özgeçmişini çantasına koydu, banktan kalkıp genç adama seslendi. Genç adamın adımları yavaşladı, güneşten gözlerini kısarak baktı. Lisbeth viski dolu cep şişesini çıkartıp birkaç yudum aldı, sallanarak ona doğru yürüdü. Genç koşucu fazla ilgilenmedi, durup soluklandı yalnızca. ''Vay be, amma da koşuyorsun'' dedi Lisbeth sözcükleri ağzında yayarak. Delikanlı cevap vermedi. Onu başından savıp hemen apartmana girmek istediği açıktı. Ama Lisbeth yakasını bırakmadı. ''Şöyle yapabilir misin?'' dedi. Eliyle bir hareket yaptı. ''Niçin yapacakmışım?'' Lisbeth'in buna verecek cevabı yoktu. Genç adama doğru bir adım daha attı. ''Çünkü ben yapmanı istiyorum'' dedi. ''Sen kafayı mı yedin?'' Lisbeth bir şey demedi. Karanlık gözlerle baktı. Genç adam korkmuş gibiydi. Lisbeth bu durumdan faydalanmaya karar verdi. Tehditkar bir ifade takındı. Sallanarak oğlanın üzerine yürüdü. ''Haydi!'' ''Ne diyorsam onu yap!'' diye hırladı. Delikanlı ya korktuğundan ya da bir an önce kurtulmak için Lisbeth'in istediği hareketi yaptı, sonra dönüp apartman kapısından içeri girdi. Lisbeth'in cep telefonuyla videosunu çektiğini fark etmemişti. Lisbeth olduğu yerde kalıp bilgisayarına baktı, ağda düğümlerin harekete geçtiğini gördü. Birden her şey açıklığa kavuştu, hedefi tutturmuştu. Parmakların asimetrisi arasında bir bağ vardı. Mahkemenin itibar edeceği bir şey değilse de Lisbeth'i ikna etmeye yeterdi. Apartman kapısına gitti. Nasıl içeri gireceğini bilmiyordu. Kolay oldu. Kapıyı hızla itince açıldı. Berbat durumdaki bir merdiven sahanlığına girdi. Her şey eskiyip çürümüştü. Asansör çalışmıyor, sidik ve tütün kokuyordu. Gün ışığının aydınlattığı zemin katın gri duvarları grafiti kaplıydı. Daha birinci katta merdivenler karardı. Merdiven sahanlıklarında pencere yoktu. Lambaların çok azı yanıyordu. İçeride boğucu bir hava vardı. Merdiven basamakları çöp doluydu. Lisbeth merdivenleri ağır adımlarla tırmanırken dikkatini bilgisayarına vermişti. Sol eliyle önünde tutuyordu. Üçüncü katta bir süre durdu. El hareketi analizini Bublanski'ye, Bublanski'nin eşi bilgisayar bilimi profesörü Farah Şarife ve Annika Giannini'ye gönderdi. Dördüncü katta bilgisayarını çantasına koydu. Kapılarda yazan isimleri okumaya başladı. Sol tarafta en sondaki kapının isimliğinde K. Kazi yazıyordu. Halil Kazi olmalıydı. Gerinde derin bir nefes aldı. Halil'i fazla dert etmiyordu ama Annika, ağabeylerinin onu sık sık ziyarete geldiklerini duymuştu. Lisbeth kapıyı çaldı, adım sesleri geldi ve kapı açıldı. Halil gözlerini Lisbeth'e dikti. Eskisi kadar korku dolu değildi gözleri. ''Merhaba'' dedi Lisbeth. ''Ne istiyorsun sen?'' ''Bir şey göstermek, bir video.'' ''Ne videosu?'' ''Göreceksin'' dedi Lisbeth. Halil kapıdan çekilip onu içeri aldı. Fazla kolay oldu diye düşündü Lisbeth ve çok geçmeden nedenini anladı. Halil yalnız değildi. Yaptığı araştırmalardan yüzünü tanıdığı Bashir Kazi nefretle ona bakıyordu. Lisbeth korktuğunun başına geleceğini anladı. Bir buçuk yıl önce Aralık ayı. Dan Brody hiçbir şey anlamamıştı. Kadın Leo dediği kişi olmadığına inanmıyordu. Kolyesiyle saçıyla oynadı ve göze batmak istememesini anladığını söyledi. Her zaman daha iyisine layık olduğunu düşündüğünü ekledi. ''Sen ne kadar parlak olduğunun farkında değilsin Leo'' dedi. ''Bunu hiç anlamadın. Alfred Ögren de kimse anlamadı. Madeleine'in sözünü bile etmiyorum.'' ''Madeleine mi?'' dedi Dan. ''Madeleine aptalın teki, Ivar'ı sana tercih etmek, çok aptalca. Ivar yağlı bir göt yalnızca.'' Dan kadının ifade tarzının çocuksu olduğunu düşündü ama belki modern İsveççe ile tanışık olmadığından ona öyle geliyordu. Kadın gergindi de etrafları kalabalıktı. İnsanlar içki almak için ite kaka bara yaklaşmaya çalışıyordu. Klaus ile grubun diğer üyeleri akşam yemeğinde onlara takılacak mı diye sormaya geldiler. Dan başını iki yana salladı, tekrar kadına döndü. Neredeyse burun burunaydılar. Kadının göğüsleri dikti, parfüm kokuyordu. Çok güzel bir kadındı. Düş gibiydi, tatlı bir düş diye düşündü Dan. çok şaşırmıştı. Uzaktan kırılan bir bardak sesi geldi. Genç bir adam yüksek sesle bağırdı. Den yüzünü ekşitti. "Affedersin," dedi kadın. "Belki siz hala arkadaşsınız. Sen ve Ivar." "Ivar diye birini tanımıyorum," dedi Den fazlasıyla sert bir sesle. Kadının gözlerindeki hayal kırıklığını görünce hemen pişman oldu. Duymak istediği her şeyi söyleyebileceğini hissetti. Leo olduğunu, Madeline'i tanıdığını ve Ivar'ın götün teki olduğunu. Onu daha fazla hayal kırıklığına uğratmak istemiyordu. Solosunu dinlerkenki neşesini ve heyecanını onu geri kazandırmak istiyordu. "Affedersin," dedi. "Aldırma," dedi kadın. Den kadının saçlarını okşadı. Tanımadığı bir kadının saçlarını şimdiye kadar hiç okşamamıştı. Doğasında utangaçlık vardı, çekingendi. Ama artık değildi. Oynamaya karar verdi bir süreliğine. Kadının tekrar ışımasını istiyordu. Kadının dediği kişi oldu. Evet, Leo'ydu. Daha doğrusu kadının ona yakıştırdığı kimliğe itiraz etmeyi bıraktı. Gitarını kılıfına koydu. Daha sakin bir yerde bir kadeh bir şey içmeyi önerdi. "Harika olur," dedi kadın. Pestalozzi-Strasse boyunca yürümeye başladılar. Den sözcük bulmakta zorlanıyordu. Her sözcük bir tuzak olabilirdi. Bir an geliyor, foyasının açığa çıktığı hissine kapılıyordu. Bazen de kadının onunla dalga geçtiğini düşünüyordu. Ayakkabılarına, elbisesine yadırgayarak bakmamış mıydı? Daha önce kendisine şık gelen takımı şimdi ucuz ve yakışıksız geliyordu. Kadın onunla oynuyor muydu? Ama İsveçli olduğunu bilmişti. Kökenini neredeyse hiç kimse bilmiyordu. Sokağın alt taraflarında küçük bir bara girdiler. Margarita ısmarladılar. Den daha çok kadını konuşturuyor, bir takım ipuçları edinmeye çalışıyordu. Kadının adını hala bilmiyor, sormaya da cesaret edemiyordu. Deutsche Bank ilaç fonu sorumlusu ya da sorumlularından biri olduğunu söylemişti. Ivar'ın yapmaya zorladığı o boktan işle karşılaştırılırsa ne büyük bir ilerleme düşünebiliyor musun? Den kadının bir zamanlar çalıştığı Alfred Ögren Menkul Değerler şirketinden hareketle Ivar'ın soyadının Ögren olabileceğini kafasının bir kenarına yazdı. Şirkette Malin Frode diye biri vardı. Anladığı kadarıyla bu Malin kadının rakibiydi. "Duyduğuma göre Malin'le arada bir buluşuyormuşsun," dedi kadın. "Yok, öyle denilemez. Aslında yok," diye bir şeyler geveledi Den. Her soruya bu tür kaçamak cevaplar veriyordu. Bir tek Klaus Ganz'la nasıl çalmaya başladığını dürüstçe anlattı. "Kontaklar aracılığıyla," dedi. "Till Brönner ile Chet Harold'ın tavsiyeleriyle." "New York'ta onlarla çalıyordum. Klaus bana bir şans verdi işte." Duruma uydu, boş laftı tabii. Bir caz grubunda iş şansa bırakılmazdı. En azından yeteneğinin farkındaydı. "Ama gitar, Leo, inanılmazsın. Herhalde çok çalıştın. Ne zaman başladın?" "Onlu yaşlarımda," dedi Den. "Viveka'nın yalnızca piyano ve keman çalmanı istediğini sanıyordum." "Gizlice çalıyordum." "Ama piyanodan faydalandın herhalde. Bu işin uzmanı değilim ama solo girdiğinde armonilerin bir kısmı tanıdık geldi. Seni Thomas ile İrene'lerde dinlediğim zamanı hatırladım. Aynı duygu, aynı heyecan." "Piyanoda aynı duygu. Ne demek istiyordu? Bu ne demekti?" Den sormak istedi, biraz daha ipucu yakalamak istedi ama cesaret edemedi. Genellikle sustu, gülümsedi, yorumlarına katıldı. Arada bir tehlikesiz ekler yaptı ya da okuduğu bir şeyden bahsetti. Örneğin nereden aklına geldiyse Grönland köpek balıklarının 400 yıl yaşadıklarını söyledi. Çünkü hayatlarını ağır çekim yaşıyorlardı. "Sıkıcı," dedi kadın. "Ama uzun," dedi Dan, sözcüğü komik bir şekilde uzatarak. Kadın güldü. Bu kadarı yetti, cesareti gittikçe arttı. Hatta fiyatlar bu kadar şişkin, faizler bu kadar düşükken borsanın ne olacağına ilişkin soruya cevap vermeye bile cesaret etti. "Yukarı," dedi. "Ya da aşağı." Belli ki bu da komikti. Kendiyle ilgili yeni bir şey keşfetmişti. Rol yapmaktan hoşlanıyor, bu kişiliğine bir şey katıyordu. Daha önce kendine kapalı olan bir dünyaya girmesine yardım ediyordu. Para ve imkanlar dünyasına. Belki içkidendi, belki kadının ona bakma şeklinden. Ama dili gittikçe daha çok çözüldü. Çağrışım ve birden aklına gelen fikirlere bıraktı kendini. En çok da onunla birlikte görülmek istiyordu. Kadının elbisesi, takıları ya da ayakkabılarıyla açıklanamaz, tanımlanması imkansız tarzına aşık olmuştu. O minik ifade ve jestlerindeki inceliğe, peltek konuşmasına, barmenle konuşurkenki rahatlığına, yalnızca varlığıyla bile Dan'a değer katıyordu. Dan kadının kalçalarına baktı, bacaklarına, göğsüne, onu istiyordu. Tam bir cümlenin ortasında onu öptü. Yalnızca Dan Brody olarak asla cüret edemeyeceği bir davranıştı bu. Barın dışına çıktıklarında sıkıca sarıldı kadına. Kadının kaldığı otele gidip çılgınca seviştiler. Dan artık çekingen bir aşık değildi. Kadın seviştikten sonra harika şeyler söyledi Dan'a. Dan de kadına söyledi. Kendini mutlu hissediyordu. Büyük vurgun yapmış dolandırıcı mutluluğu. Ama mutluluktu işte. Belki aşık da olmuştu. Yalnızca kadına değil, yeni kendine de yine de uyuyamadı. Kadının ona taktığı ismi Google'da arayıp durumu anlamak istiyordu. Ama bunu sonraya bıraktı. Yalnızken yapmalıydı. Gün ağarırken gizlice çekip gitmeyi düşündü. Vazgeçti. Kadına karşı bu kadar duygusuz davranamazdı. Uyurken çok huzurlu görünüyordu. Temiz, berrak, sanki düşlerinde bile üstün bir varlıktı. Omzunda kırmızı bir leke vardı. Dan kadının her lekesini seviyordu.
21. ayrımın sonu. Sayfa 253.